Ayrım 13.
Sayfa 140. Kuan sistemi Linchi Rinzai Zen okulunda geliştirilmişti. Fakat muhalefeti de yok değildi. Soto ekolü onun çok yüzeysel olduğunu düşünmekteydi. Her ne kadar Kuan savunucuları bu tekniği Satori'nin temel bir ön koşulu olduğunu düşündükleri, ezici şüphe duygusunu uyarmak için bir araç olarak kullandılarsa da, Soto ekolü onun kendisini çok basite indirgediğini ve böylece Satori'yi aramanın onu daha da öteye ittiğini ve daha kötüsü de yüzeysel bir Satori'ye yol açtığını iddia etmekteydi. Rinzai ekolünün takipçileri bazen şunu da söylemişlerdir. Satori'nin yoğunluğu hemen ondan önce gelen şüphe duygusunun ve körü körüne arayışının yoğunluğuyla orantılıdır. Fakat Soto için ise böyle bir Satori doğal karakterdeydi ve yüzeysel hissi bir reaksiyondan başka bir şey değildi. İşte Soto'ya asla dayana oturmak için oturmak, yürümek için yürümek, yani güdüsüz eylemde Wu Wei olduğunu söylemesi bu yüzdendir. Bu iki ekol böylece sırayla şöyle anılırlar. Kan Hua Zen, anekdot zeni gözlemek ve Mo Chao Zen, sessizce aydınlanmış zen. Rinzai Zen okulu Japonya'ya 1191 yılında bir Japon TNT keşişi olan Eizai 1141-1215 tarafından getirilmişti. Eizai, Kyoto ve Kamakura'da sarayın koruyucu kanatları altında manastırlarda kurmuştu. Soto ekolü ise 1227 yılında olağanüstü bir zekaya sahip Dogen 1253 tarafından getirildi. Dogen Büyük Heiji manastırını kurdu fakat sarayın yardımlarını kabul etmedi. Zen'in Japonya'ya Kamakura döneminin başlangıcından az sonra girdiği belirtilmelidir. Bu sırada askeri diktatör Yorimoto ve onun samuray takipçileri gücü o zaman için kokuşmuş bozuk bir yapıya sahip soylular sınıfının elinden almışlardı. Bu tarihi rastlantı askeri sınıfa yani samuraylara son derece hoşlarına gidecek bir Budizm modeli sağladı. Çünkü bu model pratik ve dünyasal nitelikler taşıyordu ve basit, dolaysız bir yaklaşım sergiliyordu. Böylece kendine özgü bir yapıya sahip bir yaşam tarzı olan Bushido savaşçının Tao'su ortaya çıktı ki temelde bu zenin savaş sanatlarına uygulanmasından başka bir şey değildi. Buda'nın barışsever doktrinlerinin savaş sanatlarıyla beraber bulunabilmesi her zaman diğer Budizm ekollerine şaşırtıcı gelmiştir. Bu uyanışın ahlaktan tamamen uzaklaştığı izlenimini mi vermektedir? Fakat şunun da farkına varılmalıdır ki Budizm temelde ahlaki konvansiyonlarla birlikte her türlü konvansiyondan bir özgürleştirme yoludur. Öte yandan Budizm konvansiyone karşı bir isyan değildir ve askeri kastın konvansiyonel yapılanmanın entegre bir parçası haline geldiği ve savaşçının oynadığı rolün kabul edilmiş bir egemenlik olduğu toplumlarda Budizm ona bu rolü bir Budist olarak oynama şansını verecektir. Barışsever bir Hristiyan için ortaçağ şövalyesi tiplemesi daha az şaşırtıcı hale gelmeyecektir herhalde. Zen'in Japon kültürüne katkıları sadece Bushido ile sınırlı değildir. Zen, insanların yaşamlarının neredeyse her yerine, mimariye, şiire, resime, bahçeciliğe, atletizme, sanatlara, ticarete girmişti. En sıradan halk unsurlarının bile günlük düşünce ve diline sızmıştır. Çünkü Dogen, Hakuin, Bankei gibi Zen keşişlerinin dehası, ayrıca Ryokan, Başer gibi şairlerin ve Seshu gibi ressamlarının sayesinde Zen, sıradan insanın rahatlıkla anlayabileceği bir duruma sokulmuştur. Özellikle Dogen kendi ülkesinde bu konuda büyük katkılarda bulunmuştur. Yazmış olduğu muazzam Shobogenzo yerli dildeydi ve Budizmin şekilsel disiplininden en derin noktalarına kadar her konusunu içermekteydi. Kendisinin zaman, değişim ve relativite doktrinleri açıklanmış en kışkırtıcı şiirsel örneklemelerle anlatılmıştır. Bu eseri İngilizceye çevirebilecek zamanı ve yeteneği bulabilmiş birisinin olmaması ise gerçekten esef vericidir. Hakuin 1685-1768 Kuan sistemini yeniden oluşturdu ve 80'den fazla Zen harefi yetiştirdi. Bankei 1622-93 Zen'i sunmak için öylesine basit ve kolay bir yol buldu ki bu yol gerçek olamayacak kadar iyiydi. Geniş çiftçi kitlelerine ve halk gruplarına hitap etti fakat onu takip etmeye cesaret edebilmiş önemli hiç kimse çıkmamış gözükmektedir. Bu arada Zen Çin'de Ming Hanedanı'na 1368-1443 kadar gelişmeye devam etti. Bu gelişimle değişik Budizm okulları arasındaki farklar yavaş yavaş kaybolmaya ve temiz toprak ekolü ki bu ekol hatırlanacağı gibi Amitabha'nın ismine yalvarılması üzerine kolay bir yol içeriyordu ve popülerdi ve Kuan sistemiyle çok az birkaç Zen topluluğu günümüze kadar gelebilmiştir. Fakat inceleyebildiğim kadarıyla bunların vurguları da ya Sato ya da Tibet Budizminin mistik uğraşılarına eğilimli bulunmaktadır. Her ikisinin de Zen görüşleri biraz karışık ve sorgulanabilir bir insanın fizik anatomisi öğretisiyle ilişkilidir. Bu öğreti de Taoist simya düşüncelerinden esinlenmiş gözükmektedir. Çin Zen'inin tarihi ciddi bir hayret problemi getirir. Rinzai ve Soto Zen'lerinin ikisi de bugün Japon manastırlarında bulabildiğimiz şekliyle Zazen yani oturarak meditasyon konusuna büyük önem verirler. Bu meditasyon günde birkaç saat boyunca uygulanır ve doğru bir pozisyonda durmak ve doğru şekilde solumak da çok önemlidir. Zen'in uygulaması ne niyet ve amaç için olursa olsun Zazen uygulamasıdır. Rinzai ekolü buna bir de San Zen'i yani kişinin Kuan görüşünü iletmek için üstadına yaptığı periyodik ziyaretleri de ekler. Bununla birlikte şu diyalog da göz ardı edilmemelidir. Üstad, Bahayana üstadı Chang'e sordu. Kişinin kendi doğasını görebilmesi için hangi uygulamayı yapması gerekir? İlk önce bağdaş kurup oturarak samadhiye ulaşma önemlidir. Samadhi elde edilince kişi kendi içinde samadhi yardımıyla prajna uyarmalıdır. Prajna ile de insan kendi öz doğasını görebilir. Shenhui, samadhinin uygulanması bu zihnin bilinçli bir eylemi değil mi? Chang, evet. Shenhui, öyleyse bu amaçlı eylem sınırlı bir bilinç eylemidir ve bu kişinin kendi doğasını görmesini nasıl sağlayabilir ki? Chang, kişinin kendi doğasını görebilmesi için samadhi uygulaması gerekir. Başka türlü nasıl görebilir ki insan? Shenhui, bütün bu samadhi uygulamaları bir defa kökten yanlıştır. Samadhi'yi uygulayacak insan nasıl samadhi'ye erişebilir ki? Matsu ve Huai Yang arasında geçen olaydan daha önce zaten bahsetmiştik. Burada Huai Yang meditasyona oturmayı bir tuğlayı parlatarak ayna yapmayla karşılaştırmıştı. Başka bir defada Huai Yang şöyle demiştir. Kendinizi meditasyona oturarak eğitmeniz, kendinize oturan bir Buda olmak için eğitmenizdir. Kendinizi zazen konusunda eğitirseniz bilmelisiniz ki zen ne yatma ne de oturmadır. Kendinizi oturan bir Buda olmak için eğitirseniz bilmelisiniz ki Buda sabitlenmiş bir şekil değildir. Dharma'nın sabit bir makamı olmadığı için seçimler yapmayla ilgili bir şey değildir o. Eğer kendinizi oturan bir Buda yaparsanız bu bütün anlamıyla Buda'yı katletmektir. Eğer oturma pozisyonuna bağlı kalırsanız Zen prensibine erişmeniz mümkün olmayacaktır. Bu, Huinang'da Lin Chi'ye tüm Tang üstadlarının değişmez doktrini olarak göze çarpmaktadır. Bugün Zen keşişlerinin başlıca uğraşısı olan Zazen örneğiyle alakalı derslerinin hiçbir yerinde bir emir ya da bir önem bulamadım. Tam tersine bu uygulama, yukarıdaki iki alıntı gibi devamlı olarak olumsuz bir şekilde alınmıştır. Zazen uygulamasının Zen keşişlerinin yaşamında tekrar tartışmaya gerek kalmayacak kadar normal bir kural haline gelmiş olduğu düşünülebilir. Ya da verdikleri dersin sadece Zazen'i anlamış ve artık onun ilerisine gitme zamanı gelmiş olan ileri seviyedeki öğrencileri göz önünde bulundurularak planlanmış olduğu da düşünülebilir. Fakat bu söylevlerin bazılarına katılmış ruhani sınıftan ya da meslek yaşamından insanlar dolayısıyla pek de doğru görünmemektedir. Çünkü Çin'in iyi yetişmiş yogilerle dolup taşmakta olduğunu düşünmek oldukça fantastik kaçacaktır. Söylemler genellikle bu derslerin Budist erdemler konusunda iyi eğitilmiş kişiler için olduğunu kısa ve rastgele bir şekilde belirterek başlarlar. Fakat bu belirtme verilen derslerin sıradan sosyal ve etik konvansiyonları öğrenmiş ve bu yüzden de Budizmi genel edep kurallarına karşı bir isyan bahanesi olarak kullanma tehlikesiyle karşı karşıya olmayan olgun insanlar için olduğundan başka bir anlama gelmez. Bir başka alternatif de eleştirilen zazen örneğinin sadece oturmak için oturmaktansa bir amaç için budalığı elde edebilmek için uygulanmakta olması olarak düşünülebilir. Bu Rinzai ekolünün koan aracılığıyla bir büyük şüphe ekmesine Soto ekolünün itirazıyla aynı çizgidedir. Her ne kadar Soto bu açıdan Rinzai'ye karşı pek adaletli olmasa da bu kesinlikle eski üstadların doktrinlerinin mantıklı bir açıklaması olacaktır. Bununla beraber onun bir müddet boyunca devam eden oturmanın ölü olmaktan pek daha fazla farkı olmadığına dair birçok sözü de vardır. Tabii ki oturma için ayakta durma, yürüme, uzanma için olduğu gibi uygun bir yer olacaktır. Fakat oturmanın özel bir erdem içerdiğini düşünmek şekle bağlanıp kalmaktır. Dolayısıyla Tan Ching eserinde Huneng şöyle der. Oturan yere uzanmayan canlı bir adam veya uzanmış oturmayan ölü birisi sonunda hepsi de sadece kirli iskeletlerdir bunların. Japon Zen anlayışında bile Zazen uygulamasını çok önemsememesiyle birlikte kişinin günlük sıradan işlerini bir meditasyon yöntemi olarak vurgulayan yaklaşımlarla sık sık karşılaşılabilir. Bu özellikle Bankei için doğrudur ve bu uygulama çay töreni, fırça çizimi, okçuluk, eskrim ve jujutsu gibi sanatların zeni uygulama yolları olarak böyle çok kullanılmasının ardında yatan nedendir. Öyleyse belki de zazen uygulamasının daha sonradan abartılması zen manastır oluşumunun çocukları eğitim okuluna dönüşmesinin temel bir parçasıdır. Bu çocukların ellerinde sopalarıyla onları gözetleyen dikkatli bakışlar altında saatlerce dik bir şekilde oturtulmaları, ne de olsa onları kötülükten uzak tutmanın emin bir yoludur. Fakat her ne kadar zazen uzak doğuda abartılmış bile olsa, belli bir süre sadece oturmak için oturmak, Avrupa ve Amerikalıların gergin kafaları ve yıpranmış bedenleri için belki de dünyada en iyi şeydir. Tabii ki kendilerini budalara dönüştürmek amacını taşımadıkları sürece. İkinci bölüm, prensipler ve uygulama. 1. Boş ve harikulade. En eski zen şiirinin başlangıcı şöyledir. Seçmekten ayırmaktan kaçınır. Bunun dışında eksiksiz yol, tao zorluk içermez. Hoşlanmaktan, hoşlanmamaktan vazgeç. İşte o zaman her şeyi açıkça anlayacaksın. Bir kıl kadar fark vardır yer ve gök arasında. Apaçık gerçeğe ulaşmak mıdır istediğin? Bırak artık öyleyse bu doğru yanlış kaygılarını. Aslında doğru yanlış çelişkisi insan zihninin bir hastalığından başka bir şey değildir. Amaç duyguları susturmak ya da ince bir umursamazlık yaratabilmek için çaba sarf etmek değildir. Amaç iyi ya da hoş bir şeyin kötü ya da nahoş bir şeyden elde edilebileceği evrensel yanılgısının içine nüfuz edebilmektedir. Herkes güzelliği güzel olarak algılayınca çirkinlik zaten vardır. Herkes iyiliği iyi olarak algılayınca kötülük zaten vardır. Olmak ya da olmamak karşılıklı çıkar ortaya, zor ve kolay karşılıklı anlaşılır, uzun ve kısa birbirleriyle karşılaştırılır, yüksek ve alçak karşılıklı konuşlandırılmıştır. Önce ve sonra karşılıklı bir zincirlemedir. Bunu görebilmek, kötülüksüz bir iyiliğin aşağısı olmayan bir yukarı gibi olduğunu görmektir. Aynı zamanda takip edecek iyi bir ideali oluşturma devamlı olarak sağa dönmekle soldan kurtulmaya çalışmaya benzer. İnsan bu yüzden daireler çizmek zorunda kalır. Bunun mantığı öylesine basittir ki kişi onu aşırı derecede kolay olarak düşünmeye kışkırtılır. İnsan zihninin en saf düşünü zamanın akışı içerisinde her şeyin daha iyi olacağı düşüncesini yıktığı için daha da kuvvetlidir bu kışkırtma. Çünkü genel kanı, eğer bu gelişme yoksa insan yaşamının tüm anlam ve cazibesini yitireceği yönündedir. Durmaksızın ilerleme nitelikli bir yaşamın tek alternatifi, durağan ve ölü sadece var olmak bağlamında üzüntülü ve anlamsız bir yaşamdır ki, böyle bir yaşamı sürdürmektense intihar etmek daha iyi olacaktır. İşte bu tek alternatif düşüncesi, zihnin ne kadar sıkı, nasıl dualist bir tarzda sınırlandığını ve iyi kötü kavramlarının ya da buna ilişkinin bulanık bir karışımının dışında başka ifadeler yardımıyla düşünmesinin ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Fakat Zen bu kalıptan bir özgürleşmedir. Açık bir şekilde o, sönük başlangıç noktasını seçmenin ve hayatın devamlı iyiyi seçerek ciddi bir gelişme kaydedebileceği düşüncesinin saçmalığını anlatmaktadır. Kişi ise relativiteyi duyumsayarak yaşamın kendisinden bir şey elde edilecek ya da bira fıçısıymış gibi dışarıdan yaklaşılacak bir şey olmadığını bilerek başlamalıdır. Başarmak her zaman başarısızlığa uğramaktır. Çünkü kişi bir şeyde başarılı oldukça daha çok başarılı olma gereksinimi doğacaktır. Yemek yemek acıkmak için yaşamaktır. Önemli gelişmeler yanılgısı karşıtlık anlarında ortaya çıkar. Sert bir yatakta soldan sağa dönen bir kişi örneğinde olduğu gibi pozisyon karşıtı var olduğu müddetçe daha iyidir. Fakat çok geçmeden ikinci pozisyonda birincisini andırmaya başlar. Böylece kişi daha rahat bir yatak elde eder ve bir müddet için huzur içinde uyur. Fakat sorunun çözümü kişinin zihninde ilginç bir boşluk bırakır. Bu boşluk en kısa zamanda şimdiye kadar fark edilmiş ve en azından sert yatak sorunu kadar acil olan ve hayal kırıklığına uğratıcı olan başka dayanılmaz bir karşıtlıkla doldurulur. Boşluğun ortaya çıkması rahatlık duygusunun sadece rahatsızlık duygusuyla ilişkisi dolayısıyla var olabileceğinden dolayı ortaya çıkar. Bunu gözün bir biçimi gerideki zıt bir fon sayesinde görebilmesi gerçeğine de benzetebiliriz. İyi ve kötü, acı verici ve hoş şeyler öylesine ayrılmaz ve farklılıklarında öylesine benzerdirler. Bir paranın iki yüzü gibi ki güzel çirkin ve çirkin de güzeldir. Ya da bir şairin ifadesiyle sorunu olmak şansı olmaktır. Anlaşmaya varmak muhalefet doğurmaktır. Bir başka şiirde konu daha canlı ifade edilir. Horoz akşamları şafağı ilan eder. Gece yarısında ise parlak güneşi. Bundan dolayı Zen, acıktığımız zaman yemek yememizin boş olduğu, açlıktan kıvranmanın daha iyi bir davranış olduğu gibi düşüncelerden çok uzaktır. Yine Zen'e göre kaşınan yerimizi kaşımamız da insanlık dışı bir davranış değildir. İyinin peşinde koşmanın getireceği hayal kırıklığının, durağanlık belasının içinde bulunduğu durum, kızgın bir kayanın üzerindeki pirelerin durumu gibidir. Alternatiflerin hiçbirisi çözüm olmayacaktır. Düşen pire zıplamak, zıplayan pire düşmek zorundadır. Seçmek saçma bir şeydir. Çünkü seçecek bir alternatif yoktur. Bu yüzden dualist tarzıyla bakan birisine Zen'in pozisyonu özgür irade anlayışının karşısında bir kaderci yaklaşım gibi görünebilir. Keşişin birisi Wu Chao'ya şöyle sorar. Her gün giyiniyoruz ve yiyip içiyoruz. Giyinme ve yeme zorunda kalmaktan nasıl kurtulacağız? Giyiniriz ve yeriz dedi Wu Chao. Anlamıyorum diye cevapladı keşiş. Anlamıyorsan dedi Wu Chao, elbiselerini giy ve yemeğini ye. Kendisine sıcaktan nasıl kurtulunabileceğini soran bir kişiye başka bir üstadın verdiği cevap onu ne sıcak ne de soğuk olan bir yere yöneltmek oldu. Kendisinden bir açıklama beklediğinde şöyle cevap verdi. Yazın terler, kışın titreriz. Ya da bir şiirde ifade edildiği şekliyle soğuklarda ışıldayan ateşin önünde ocağın etrafında toplanırız. Sıcaklarda dağın nehirlerinin kıyısında bambu ormanında otururuz. Bu açıdan bakınca kişi yağmurun ortasında güneşi görebilir ve ateşin ortasında berrak suları. Fakat bu bakış açısı kaderci değildir. Onu sadece basit bir şekilde sıcak havalarda terlemenin, soğuk havalarda titremenin, acıkınca yemenin, yorulunca uyumanın kaçınılmazlığına boyun eğmek olarak görmemek gerekir. Kadere boyun eğmek, boyun eğip teslim olan birisinin varlığı demektir ki Zen için böyle bir kişilik yoktur. Özne ve nesne, bilen ve bilinen dualitesi tüm diğerleri gibi görece karşılıklı ve ayrılamazdır. Sıcak olduğu için terlemeyiz, terlemek ısıdır. Güneş gözlerin varlığından dolayı bir ışıktır demek, Gözler güneşin sayesinde görebilir demekle aynıdır. Bu bakış açısı pek de alışıldık gelmeyecektir. Çünkü bizim oturmuş kalıplarımızda önce ısı gelir ve daha sonra da sebep-sonuç örgüsü içerisinde beden terler. Peynir ekmek demek yerine ekmek peynir demek gibi. Onu diğer şekilde söylemek şaşırtıcı gelecektir. Zendrin kuşu şöyle der. Ateş güneşin ısınmasını beklemez, rüzgar ayın soğumasını. Bu şaşırtıcı ve görünüşte mantıksız bir şey olan genel anlayışın ters yüz edilmesi belki de Zen'in sıkça kullandığı sudaki ay örneklemesiyle açıklanabilir. Sudaki ay gerçeği insan deneyimine benzetilmiştir. Su özne, ay ise nesnedir. Su olmadığı ya da ay olmadığı zaman sudaki ay da olmayacaktır. Fakat ay gökyüzünde görününce su onun görüntüsünü almak için hiç beklemez. En küçük bir damla sudan dışarıya damlatıldığında ay yansımasını göndermeyi amaçlamaz. Su ise onun yansımasını amaçlı bir şekilde almayacaktır. Bu olayın nedeni olarak suyu gösterdiğimiz kadar ayı da gösterebiliriz ve suyun ayın parlaklığını yansıttığı gibi ay da suyun parlaklığını yansıtacaktır. Zendrin kuşu da bir başka şiirde şöyle der. Ağaçlar gösterir rüzgarın bedensel şeklini ve aya hayat enerjisini veren dalgalardır. Şiirsel ifadeleri bir kenara bırakırsak, insan deneyimini belirleyen şey zihnin doğası ve onun yapısının duyumları olduğu kadar, aynı zamanda varlıkları zihnin tarafından dış objelerdir. İnsanlar kendilerini deneyimlerinin kurbanı ya da kuklası gibi hissederler. Çünkü zihin bedenin onlara istekleri olmaksızın dayatılmış bir doğası olduğunu düşünmekle kendilerini zihinlerinden ayırmaktadırlar. Dünyaya gelirken haz ve acının devamlı birbiri ardına gelmesiyle hayal kırıklığına uğrayacak bir organizma ile donatılırken kimsenin kendilerine bir şey sormadığını söylerler. Öte yandan Zen, bizden bir zihne sahip olanın kim olduğunu, ana babamızın bizim doğumumuzla sonuçlanacak süreci başlatmadan önce doğmak istediğini söylememiş olanın kim olduğunu bulmamızı da ister. Nesnel yalnızlık ve başından deneyimler geçen zihin verilmiş birisi olma hissi, işte bundan dolayı tam anlamıyla kötü bir anlam bilim yanılgısıdır. Israrla yanlış düşünme sonucu ortaya çıkan hipnotik bir telkindir. Çünkü deneyime yapı veren beden zihinden ayrı bir kendim yoktur. Aynı şekilde bu zihin bedenin kendisine o pasif ve isteksizken belirli bir yapı verilmiş olduğundan bahsetmekte gülünç ve saçma kaçacaktır. O bu yapının kendisidir ve bu yapı ortaya çıkmadan önce bir zihin beden yoktur zaten.